Birinci ayrım. Altın Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Atatürk Sesleniyor, Gazi ile Sohbetler ve Anılar. Yazarı Hıvzı Topuz. Türü inceleme araştırma. Remzi Kitabevi 2. basım Mayıs 2016. ISBN numarası 978-975-14-1714-5. Bu kitap 247 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Atatürk eğlenmeyi, dans etmeyi, şarkı ve türkü söylemeyi, doğayı, hayvanları seven alçak gönüllü, bir o kadar da duygusal bir kişiydi. Olur olmaz yapılı insanlarla güreş tutmaya kalkar, yüzer, kürek çeker, satranç ve bilardo oynardı. Düşman başkomutanını üzülme Napolyon da savaş kaybetti diyerek teselli etmeye çalışmış, Yunan bayrağını yere serenleri ve esirlere kötü davrananları azarlamıştı. Diktatörlerden ve dal kavuklardan hiç hoşlanmazdı. Osmanlılığa hiç özenmedi. Mutlu geleceği hep aydınlıklarda aradı. Bir yurttaş gibi halkın arasına karışmanın özlemi içindeydi. Hıvzı Topuz kendi anılarının eşliğinde Atatürk'le ilgili özel sohbet ve tanıklıklardan seçtiği parçalarla yaşayan Atatürk'ü bir kez daha tanıtıyor bize. Hıvzı Topuz 1923'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 1942 ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1948 bitirdi. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans 1957-1959 ve doktora 1960 yaptı. Gazeteciliğe 1947 yılında Akşam'da başladı. İstanbul Gazeteciler Sendikası'nın kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığında bulundu. Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde iletişim sorunları ve gazetecilik eğitimi projelerini yürüttükten sonra Özgür Haber Dolaşımı Şefi olarak görev yaptı. 1959-1983 TRT'de radyolardan sorumlu genel müdür yardımcılığında bulundu. 1974-75 Galatasaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi. 90. yaşında Öner Ciravoğlu'nun hazırladığı Ardından Yıllar Geçti adlı söyleşi kitabı yayınlandı. 2013. Ödüller. Sertel Demokrasi Ödülü 1998. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü 2003. Lions Kulüpleri Federasyonu Atatürk Barış Ödülü 2004. Osman Gazi Üniversitesi Onursal Doktora Ödülü 2005. Orhan Kemal Roman Armağanı 2007. Uluslararası İletişim Araştırmaları Birliği 50. Yıl Ödülü Paris UNESCO 2007. Afrika Barış ve Dostluk Ödülü 2008, Çağdaş Gazeteciler Derneği Özel Onur Ödülü, Ankara 2008, İstanbul Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Özel Ödülü 2009, Aydınlanma Onur Ödülü 2012, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Lubumbaşı İletişim Fakültesi Onursal Doktora Ünvanı 2013, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür Hizmeti Onur Ödülü 2014, Galatasaraylar Derneği Onur Ödülü 2014, Fethiye Kültür Günleri Kültür Sanat Onur Ödülü 2014, Uluslararası Kültürel Mirasın ve Belleğin Korunması UNAK Ödülü 2014, Edirne Kitap Fuarı Onur Ödülü 2014, Knidos Kültür ve Sanat Akademisi Yaşam Boyu Onur Ödülü 2015. Sunuş. Atatürk pek çoğumuz gibi eğlenmeyi, şaka yapmayı, dans etmeyi, halk oyunlarını izlemeyi, türkü söylemeyi, çocukları, doğayı, hayvanları seven, alçak gönüllü, duygusal ve sıcak bir insandı. Anasından ve yitirdiği arkadaşlarından söz ederken gözleri dolar, kan görmeye dayanamazdı. Olur olmaz güçlü insanlarla güreş tutmaya kalkar, yüzer, kürek çeker, poker, satranç, bezik ve bilardo oynardı. Esir ettiği düşman başkomutanına "Üzülme, Napolyon da savaş kaybetti" diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Yunan bayrağını yere serenleri ve esirlere kötü davrananları bağırarak yanından kovmuştu. Diktatörlerden ve dalkavuklardan hiç hoşlanmazdı. Başkanlık sistemine hiç özenmedi. Tartışmaya bayılır, demokratik muhalefete saygı gösterirdi. Yakınlarından eleştiri beklerdi. Hiç şiddete başvurmadı mı? Başvurdu ama şiddet uygulayanlara karşı. Anadolu'da IŞİD gibi bir barbarlık rejimi kurmaya çalışanlara karşı, Türkiye'yi orta çağın karanlıklarına sürüklemek isteyenlere karşı, emperyalist ajanlarına karşı, sömürge halklarına bağımsızlık ve özgürlük yollarını gösterdi. Konuştuğu bütün yabancıları kendine hayran bıraktı. Hurafelere değil, akla ve bilime inanıyordu. Osmanlılığa, padişahlığa, halifeliğe hiç özenmedi. Mutlu gelecekleri çağının aydınlıklarında aradı. Ülkeyi maceralara sürüklemedi, hep barıştan yanaydı. Açık kalpliydi, affetmesini bilirdi. Kimliğini gizleyerek halkın arasına karışmanın özlemi içindeydi. Kadınları yüceltti, laik eğitimin temellerini attı. Bu kitapta onun yakın dostlarının anılarında rastladığım söyleşilerden alıntılar yaptım. Resmi demeçlerden, söylevlerden değil, bir de az çok kendi anılarımı, gözlemlerimi ekledim. Ben bu sıcakkanlı, insancıl Atatürk'ü çok sevdim ve çok özlüyorum. O içimizden biriydi. Onun gibisi bir daha hiç gelmedi. Ama hiç belli olmaz. Gün doğmadan neler doğar. Hıfzı Topuz, Mayıs 2016. 1. Bölüm: Devlet Yönetimi, Başkanlık. Eleştiriye karşı hoşgörü. Atatürk'ün kendisine karşı yapılan eleştirilerden hoşlandığı ve bunların büyük bir hoşgörüyle dinlediği konusunda sayısız olay anlatılır. Atatürk'ün özel kalem müdürlüğüne ve daha sonra genel sekreterliğini yapan, dolayısıyla onun sürekli yanında bulunan Hasan Rıza Soyak bu konuda özetle şöyle diyor: Atatürk tartışmadan ve eleştiriden hoşlanır. Bunu ister ve içten eleştirilerden hoşnut kalırdı. Kendi davranışlarını eleştirdiği de çok olurdu. Hele hükümeti ve yönetimi eleştirmede çok şiddetli davranırdı. Bir gün Atatürk'ün Silifke'deki çiftliğinden dönüyordum. Mersin'e ve Adana'ya da uğramıştım. Her yerde hükümetin vergi toplama işlerinden şikayet ediliyordu. Her yerde maliye memurlarının aşırı davranışlarından söz ediliyor ve bazı vergi mükelleflerinin borçları için en gerekli eşyalarına, kapkacağına, hatta yatak ve yorganına kadar haciz edildiği anlatılıyordu. Şikayetler genel bir durum almıştı. Çankaya'ya vardığım zaman Atatürk yemek salonunda Hikmet Bayur'la öğle yemeği yiyordu. Beni de sofraya oturttu, soluna aldı. Oralarda ne var ne yok diye sordu. Dinlediğim şikayetleri anlattım. Hikmet Bayur dayanamadı, söze karıştı. "Fakat paşam, Abdülhamit döneminde bile halka böyle zulmedilmemiştir" dedi. Ben büyük bir fırtına kopmasının korkusu içinde gözlerimi Atatürk'e çevirdim. Hayret dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti. Başını biraz eğdi ve kulağıma, heyecana kapıldı ama haksız da değil dedi. Sonra doğrularak yüksek sesle şunları söyledi: "Bu vergi toplama yöntemlerini ılımlı koşullara bağlamak gerekir. Daha doğrusu maliyeyi o kötü zihniyetli ve bütün eski yasa ve kurallarıyla ateşe verip yerine yepyeni bir yönetim kurulmalıdır. Nasıl olsa bir gün ona da sıra gelecek." Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, YKY 8. Basım, İstanbul, 2016, sayfa 46 ile 49. Atatürk ve Mecliste Muhalefet. Atatürk'ün eleştirileri hoşgörüyle bakması konusunda ele alacağım örneklerden biri de Sırrı Belli Oğlu olayı olacak. Bugünkü kuşakların hiç adını duymadığı Sırrı Belli Oğlu ile yıllar önce bir röportaj yapmıştım. Ondan da söz edeceğim. Hasan Rıza Soyak anılarında Bellioğlu olayına değinerek özetle şöyle diyor: 4. dönem Büyük Millet Meclisi 1931-1935 yeni seçim kararı vererek dağılmıştı. Atatürk o gün bağımsız milletvekilleri konusunu açtı. Halil ve Sırrı Beylerin çalışmalarından hoşnut olduğunu ve ikisinin de yeniden bağımsız mebus seçilmelerinin uygun olacağını belirtti. Recep Bey bu sözlerden hoşlanmamıştı, kendisini tutamadı, hiddetle atıldı. Halil Bey için bir diyeceğim yoktur. Fakat Sırrı Bey geçen dönemde çok şiddetli eleştirilerde bulundu. Adeta muhalefet yaptı, bizi güç durumlara düşürdü, bize kök söktürdü. Onun yeniden meclise girmesi asla doğru olmaz dedi. İsmet İnönü bazen bir iki kelimeyle söze karışıyor ve genelde Peker'in her cümlesini onaylar yollu başını öne eğerek onunla aynı düşüncede olduğunu belirtiyordu. Atatürk'ün kaşları çatılmış, dudakları büzülmüştü, asabileşiyordu. Öyle olduğu halde Peker'i sonuna kadar sabırla dinledi. Sonunda konuşmaya başladı. Ama sesinde ve tutumunda açık bir kırgınlık, bir üzüntü vardı. ''Elbette konuşacaklar, elbette eleştirecekler.'' dedi. ''Biz bu arkadaşların meclise girmelerini neden destekledik? Oyun olsun diye mi?'' ''Hayır efendim, tam aksine. Biz onları işlerimiz üzerinde düşünce ve kanaatlerini açıkça söylesinler, yaptıklarımızı eleştirsinler, yani boş kalan muhalefetin vazifesini görsünler diye meclise getirdik. Öyle değil mi? O halde niçin sinirleniyorsunuz? Neden şikayet ediyorsunuz? Yoksa kendinizden emin değil misiniz? Savunamayacağınız işler mi var? Benim asla böyle bir endişem yoktur.'' Karşısındakiler susmuştu. Atatürk sordu. ''Sırrı Bey'in yeniden seçilmesine taraftar olmuyorsunuz öyle mi?'' İkisi de ona işareti yaptılar. Atatürk, ''Öyleyse pekala, artık bu sorunu bırakalım.'' dedi. Onlar vagondan inince de bana döndü ve üzgün bir sesle, ''Durumu gördün mü çocuk?'' dedi. ''Eleştiriye hiç tahammülleri yok. Ne yazık ki arkadaşları buna bir türlü alıştıramadım.'' Dipnot, soyak, adı geçen eser, sayfa 47-50. Bu sözlerden Atatürk'ün büyük hoşgörüsünü ve isteğine rağmen Sırrı Bellioğlu'nun neden aday gösterilmediğini anlamış oldum. İşte bu satırları okuyunca Sırrı Bellioğlu ile 1953 Kasım'ında yaptığım bir röportajı anımsadım. Bellioğlu 1940'dan 1949 ortalarına kadar 9,5 yıl hapis yattıktan sonra bir af yasasıyla cezaevinden çıkar çıkmaz toprağı öpmüştü. Gazetelerde toprağı öperken resimlerini görmüş ve çok duygulanmıştım. 1953 Kasım'ında Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla röportajlar yapıyordum. Sırrı Bey'den telefonla randevu isteyince hayrete düştü. Nasıl olur da onun düşüncelerini akşam gazetesi yayınlayabilirdi? Arnavutköy'ün ara sokaklarında eski bir apartmanda oturuyordu. Kapısını çaldım. Beni yaşlı ama iri yarı dinç biri karşıladı. Bana ilk sözü şu oldu: ''Benim sözlerimi yazabilecek misiniz?'' ''Evet.'' dedim. ''Neden yazmayalım? Düşüncelerinizi benimsemiş olmamız gerekmez ki. Biz sizin duygu ve düşüncelerinize yer vermek istiyoruz.'' Beni içeri aldı, oturduk. Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi: ''Kafam darmadağın. Onları toparlayamıyorum. Bunlar cezaevinin etkileri.'' Sonra gittikçe coşan bir sesle başladı anlatmaya. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda Felah-ı Vatan grubundaydım. Mustafa Kemal Osmanlı Meclis üyelerini Ankara'ya çağırdığı zaman 40 kadar mebus İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya ulaştık. Yunus Nadi ve İbrahim Süreyya Beyler de aramızdaydı. Meclise üye seçildim. Ben ikinci grupta bulunuyordum. İnönü Lozan görüşmelerini anlatıyordu. Söz alıp kendisini eleştirdim. Bana cevap veren olmadı. Ama Atatürk ertesi gün beni çağırdı. Kalkıp gittim. ''Bana Sırrı, sen dün bazı eleştirilerde bulundun, haklı olabilirsin. Ama biliyorsun durum çok nazik, dışa karşı birlik olmamız gerek. Eleştirilerini geri al ve şunu imzala.'' diye bana bir zabıt uzattı. ''Paşam.'' dedim, ''dün eleştirilerime cevap verilmedi. Eğer şimdi ben bu zabtı imzalayacak olursam sahtekar durumuna düşmüş olmaz mıyım?'' Gazi çatık kaşlarla yüzüme baktı. ''Sen bu memlekete yararlı olamayacaksın Sırrı.'' dedi. İkinci dönem 1923-27 ve üçüncü dönem 1927-1931 mebus seçilemedim. Dördüncü dönem 1931-1935 Atatürk 29 milletvekilliğini bağımsızlara bırakmıştı. Eleştirilere açıktı. Koca elinden bağımsız olarak adaylığımı koydum ve seçildim. Aramızdan 20 kişi derhal CHP'ye yazıldı. Ben bağımsız kaldım. O dönem yeni bir basın yasası hazırlanmıştı. Ben de komisyona katıldım. Komisyonda tasarıyı savunan gazeteciler de vardı. Ne yazık ki onlar da basın özgürlüğüne sınırlar getiren bu tasarıyı desteklediler. Ben tek başıma kalmıştım. Gayretlerimin sonuç vermeyeceğini anlayınca komisyondan çekildim. Bu yasa Cumhuriyet'in alnında kara bir leke olacaktır dedim. Ama tasarı kabul edildi. Ben kayıtsız şartsız basın özgürlüğünden yanaydım. Bütün engellerin kaldırılmasını savundum. Ama ne yazık ki bugünlere kadar bu özgürlük havasına kavuşamadık. İnşallah bundan sonra böyle olmaz. Sırrı Bellioğlu ile o gün uzun uzun konuştuk. Bütün anlattıklarını da yazdım. Gazetemde tek satırına bile dokunan olmadı. Hepsi yayınlandı. Şimdi anımsamaya çalışıyorum. Sırrı Bellioğlu milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra neler yapmıştı acaba? Anladığım kadarıyla hiçbir örgüte katılmadan tek başına muhalefet yapmaya kalkmıştı. Atatürk'ün ölümünden sonra da iktidara karşı ve özellikle İnönü'ye karşı kullandığı dil oldukça sertleşmişti. İlgililere imzasız mektup olarak yolladığı eleştiriler yüzünden kıyametler kopuyordu. Yetkililer bu mektupları göndereni bir türlü bulamıyorlardı. Sonunda Sırrı Bey'i 1940 Nisan'ında Galatasaray Postanesi'nden mektupları atarken yakaladılar. Suçu çok ağırdı, hükümeti eleştirmek ve devleti yıkmaya yönelmek. Bereket o zamanlar bugünkü gibi suçlar daha keşfedilmemişti. Hain darbe girişimleri yoktu ama ne yapıp yapıp ceza yasasında maddesini bularak onu yaşam boyu hapse mahkum ettiler. Sırrı Bellioğlu'nu yıllar boyu cezaevinde ne arayan oldu ne de soran. Demokrasiyi arayan bu zavallı adam 9,5 yıl zindanda yattıktan sonra bir af yasasıyla özgürlüğüne kavuştu. Benimle konuşmasından İsmet Paşa'yı hiç affetmediğini anlıyordum. Çünkü onun döneminde zindana tıkılmıştı. Atatürk'e karşı pek olumsuz bir havası yoktu ama yine de küskündü. Onun kendisini İnönü'ye ve Recep Peker'e karşı nasıl savunduğunu ve nasıl direndiğini hiç bilmiyordu. Bilemezdi de. Hasan Rıza Soyak'ın anıları Atatürk'ün ölümünden yıllar sonra yayınlandı. Ben de bunları bilmiyordum. Sırrı Bey'e verecek yanıt bulamıyordum. Sırrı Bey ne şehit oldu ne gazi. Reşit Galip olayı ve hoşgörü. 10 yaşındaydım. Ailemle birlikte galiba 1933 sonbaharında Ankara'da Keçiören'de oturan Süreyya Yiğit Bey ile eşi Mediha teyzeyi ziyarete gitmiştik. Onların yanındaki evde Doktor Reşit Galip Bey oturuyormuş. Onu duymuştum. Bahçeleri de yan yanaydı. Belki arasında çit bile yoktu. Ağabeyimle birlikte bahçeye çıkmıştık. Yandaki bahçede Reşit Galip Bey'i ev kılığında gördüm, selam verdim. Yaklaştı, elini öptüm, bana hangi okula gittiğimi sordu. Ankara'da İnkılap Okulu'na dedim. O dönemde 4. sınıfı orada okuyordum. İnşallah ileride inkılapçı bir genç olursun dedi. Hemen annemle teyzeme büyük bir hayranlıkla bu konuşmayı anlattım. Onlar da mutlu oldular. O zamanlar Atatürk'le Reşit Galip Bey arasında geçen önemli bir olayı bilecek yaşta değildim. Bunu ancak üniversite yıllarında öğrendim. O olayı Hasan Cemil Çambel şöyle anlatıyor. İstanbul'da bir akşam sofra tenha ve sessizdi. Sofrada Mutat Zevat'tan, yani her zamankilerden başka, yalnız rahmetli Celal Sahir Erozan ve ben vardık. Doktor Reşit Galip'in dolgun bir hali vardı. Gözleri kıvılcım saçıyordu. Bütün vücudu bir elektrik bataryası gibi hassasiyet içindeydi. Sonunda dayanamayıp sözü halk evlerinden açtı. Temsil konularında kadın rolleri için kız lisesinden seçilen öğretmenlere Maarif Vekili, yani Milli Eğitim Bakanı, izin vermemişti. Reşit Galip Bey özgür ve cesur konuşuyordu. Gençlik heyecanını gizleyemiyor, sesi perde perde yükseliyor ve sertleşiyordu. Atatürk ise sakinleştirici bir sesle "Merak etmeyin, hepsi düzelecek" diyordu. Ama Reşit Galip yine bomba gibi patlıyordu. "Kabahat hep sizde, hocam, hocam diye başımıza cahilleri koydunuz." Reşit Galip'in sözünü ettiği kişi Atatürk'ün eski hocalarından Maarif Vekili Esat Sagay Bey'di. Atatürk Reşit Galip'in zekasını, vatanseverliğini, devrimciliğini çok sevdiği için nazını çekerdi. Sizi bir kere daha sabır ve sakinliğe davet ederim. Arzularınız yerine getirilecektir dedi. Ama Reşit Galip sözüne hakim olamıyor ve yaylım ateşine devam ediyordu. Sofra trajik bir havaya boğuluyor, kimse nefes alamıyordu. Atatürk acı çekiyordu. Ama soğukkanlılığını yitirmeden kendini ısırmaya kalkışan bir aslanın yavrusunu okşar gibi, "Siz böyle konuşmakla devam ederseniz ben sizinle muhatap olamayacağım" dedi. Reşit Galip büsbütün kendini kaybetti. Yumruğunu masaya vurarak şiddetle bağırdı.
Beni kovuyor musunuz? Burası milletin malıdır. Allah gelse beni buradan kovamaz.
Bu çok nazik bir andı. Acaba Atatürk şimdi ne yapacaktı? Hayret koltuğunu geriye itti. Yaralı bir aslan gibi ayağa kalktı ve o halde ben buradan giderim diyerek yandaki odaya çekildi. Doktor Reşit Galip sinir bunalımları geçiriyor, söyleniyor ve ağlıyordu. Arkadaşlar yalvararak onu sofradan kaldırdılar. Dipnot: Hasan Cemil Çambel, Makaleler, Hatıralar, Türk Tarih Kurumu 1987, sayfa 73-89. Olayın bundan sonrasını Hasan Rıza Soyak şöyle anlatıyor. Reşit Galip daha ertesi sabah ilk trenle Ankara'ya gitmişti. Saraydan ayrılırken de cebinde yol parası olmadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu'ndan borç para istemiş, o da 25 lira vermişti. Atatürk bunu haber alınca çok üzülmüş ve Tevfik Bey'e, insan o halde bulunan arkadaşına 25 lira mı verir? Hiç değilse benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydin demişti. Doktor Ankara'dan Atatürk'e yazdığı bir mektupla affını rica etmişti. Eşsiz Atatürk hafif bir gülümsemeyle mektubu okuduktan sonra ''Nedir, bir kabahati mi var?'' diye sormuştu. Dipnot Soyak, adı geçen eser, sayfa 48. Bundan sonrasını yine Hasan Cemil Çambel'den dinleyelim. Bir süre sonra Atatürk doktoru Reşit Galip'i marif vekili yaptı. Bu atama o sofradaki isyana da bir karşılıktı. O dönemde eski Darülfünun lağvedilecek ve yerine üniversite kurulacaktı. Eski hocaların çoğu çıkarılacak, yerlerine ise gençler ve Alman profesörler getirilecek ve üniversite çağdaşlaştırılacaktı. Bu ağır iş için Doktor Reşit Galip gibi güçlü bir el gerekiyordu. Bu işler bittikten sonra Reşit Galip bakanlıktan ayrıldı. Uzunca bir süre yönetimden uzak kaldı. Bir gece Çankaya'da Atatürk birdenbire ''Doktor ne yapıyor? Çağıralım.'' dedi. Afet İnan ''Paşam şimdi vakit çok geç, saat 2, başka bir akşam çağırırız.'' dediyse de Atatürk fikrini değiştirmedi. Doktor gelince de şen şatır ayağa kalktı. ''Gel bakalım doktor, seni çok özledim.'' diyerek doktoru kucakladı, öptü. Doktor sofrada açılan yere oturdu, sağlığına içildi. Bir süre sonra içeriye iki asker geldi. Atatürk askerlere ''Beyefendiyi omuzlarınıza alın, bana getirin.'' diye seslendi. Dipnot Çambel, adı geçen eser, sayfa 83. Bu Atatürk'e özgü bir şeydi. Sevdiğine kayıtsız kalamayacağını ve onu unutamayacağını gösteriyordu. Atatürk'ün kendisini eleştirenlere hiç düşmanlık beslemeden affetmesiyle ilgili bir anıyı da Sadi Borak şöyle anlatıyor. Marif yani Milli Eğitim Vekili Yusuf Hikmet Bayır bir ara sofrada Atatürk'ün kulağına eğilerek şöyle der. ''Paşam hakkınızda ağır bir şiir yazmış bir öğretmen vardı ya.'' Yani Sabahattin Ali'yi kastediyor. ''Evet, aftan yararlandığı için yeniden öğretmenliğe atanmasını istiyor.'' ''Tayininde yasal bir sakınca var mı?'' ''Hayır paşam, ama işlediği suç şahsınız hakkında.'' ''Aşk olsun sana.'' Şahsi çıkarlarım nedeniyle yasal yükümlülükleri yerine getirmeme engel olacak kadar beni bencil mi sandın? O genci ilk açılacak yere hemen tayin edin. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.